Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah bugünkü sohbetimizde de Rum suresinin 28. ayet-i kerimesinden itibaren sizlere anlatmaya çalışacağız. Bundan önceki 20 ile 27. ayetler arasında Rabbimiz bizlere hem tevhidi konuda açıklamalarda bilgiler verdi, hem de ahiret konusunda insanlara ahirete inanmalarına yönelik örneklerle açıklamış idi. Bundan sonraki bölümde Rabbimizin bizlere açıklayacağı konular ise bilhassa 28. ayet-i kerimeden itibaren insanların inanmada Allah'ın tekliğine, tevhide yönelik hangi hususlara dikkat etmeleri gerekiyor ve bu konuda bize Rabbimiz örneklerle açıklayacak ki insanlar bu konuda bir yanlışla, bir yamukla düşmesinler. Allah korusun, en önemli olan meselelerden, en önemli olan konulardan insanın itikat noktasında dikkat etmesi gereken en önemli nokta tevhiddir, inançtır, Allah'ın tekliğidir. Rabbimizi her konuda insanlar hem yaratmada, hem görmede, hem işitmede, hem insanlar üzerinde otorite olmada, rızık vermede, şifa vermede tek olarak Allah'ı kabul etmeleri, Allah'ı bilmeleri gerekiyor. İşte bu konuyla ilgili olarak Rabbimiz bizlere ne tür bilgiler verecek, onlara bir bakalım. İnşallah 28. ayet-i kerimeden itibaren devam ediyoruz. ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفِسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانِكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَاَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ dedi Allah-u Teala. Ne diyor? Allah size kendinize ait olan bir şeyle örnek getirmektedir. Kendimizden bir örnek veriyor Allah-u Teala. Kendi içinde bulunduğumuz ortamla, kendi içimizden bildiğimiz şeylerle Allah-u Teala bizlere örnek veriyor. Nedir o? Otoriteniz altında yaşayan kimselerden, bizim emrimiz altında çalışan kimselerden, sizi rızıklandırdığımız şeylerde size ortak olanlar var mı? Ve siz o malları kullanım ve harcamalarında onlarla bir olur musunuz? Onları mallarınıza ortak eder de, onlar da sizin korkup titrediğiniz gibi o malların üstüne korkup titrerler mi? İşte akleden bir topluluğa, akleden insanlara ayetlerimizi biz böylesine birer birer açıklıyoruz dedi Allah-u Teala. Bizden örnek veriyor demekle Allah-u Teala'nın bizim için kastettiği şey, demin de söylemiş idim, bu ayetten itibaren Rabbimiz artık bundan önceki ayette hem tevhide hem de ahireti ispatlama yönünde deliller yer almışken, buradan itibaren Allah-u Teala bize sadece konu olarak tevhidi ele aldığını görüyoruz. Ellerimizin altında çalışan insanlar var. Bizim çalıştırdığımız insanlar var. Daha önceki dönemlerde bunlara köle veya cariyeler diyorduk da, ama bugün artık bu isimler değişti. Müşrikler Allah'ın yerlerin ve göklerin bu ikisi arasındakilerin yaratısı olarak Allah'ı kabul etmelerine rağmen yine de onun bazı yaratıklarını onun Allah-u Teala'nın sıfat ve güçlerine ortak ediyorlar. Onlara yalvarıyorlar, onlara ibadet ederlerdi. Onların bu inancı Kabe'yi tavaf ederken tekrarladıkları telmih sözlerinden anlaşılabilir. Allah'ım işte buradayım, işte buradayım, işte huzurundayım. Senin kendi ortağından başka ortağın yoktur. Sen hem ona hem de onun sahip olduklarına sahipsin gibi bir söylemle söylüyorlardı ki bu Allah-u Teala bu ayetle Mekke müşriklerin bu tür şirki reddettiğini bize açıkça belirtiyor. Siz kendi kölenizi, mallarınıza, yanında çalıştırdığınız insanlarınızı, mallarınızı ve servetinize onların ortak olmasını ister misiniz? Elbette ki istemiyoruz. Öyleyse Allah'ın yarattıklarının da ilahlığına Allah'la beraber olmalarını kabul etmemizi de kesinlikle Allah kabul etmiyor. Biz nasıl ki yanımızda çalışan birisinin, hatta çoluğumuzun çocuğumuzun, bizim kazancımıza, bizim malımıza, bizim yönetimimize, ev içerisinde, aile içerisinde zaman zaman tartışmalar oluyor. Babanın yönetimine baş kaldırdığı veya bir takım tekliflerle geldiği zaman, nasıl ki biz kendi otoritemizin aile içerisinde sarsılmasına rahatsızlık duyuyor, bunu kabul etmiyor isek, yine bir fabrikatör yanında çalışan insanların yönetimle ilgili olarak kendilerine getirmiş olduğu ortaklık teklifini kabul etmiyor. Burada sadece ben yönetirim, burada söz kesen benim diye iddialarda bulunuyorsa ki bütün etrafımıza baktığımız zaman, gözlemlediğimiz zaman bunu rahatlıkla görebiliyoruz. İşte Mekke müşrikleri de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde, o dönemde Mekke müşriklerin Allah'a şöyle bir söylemleri vardı. İşte buradayım, hepimiz buradayız, huzurundayız. Senin kendi ortağından başka ortak yoktur gibi bir takım yanlış tevhid akidesine aykırı gelen söylemlerde bulunuyorlardı da Allah-u Teala bunların bu söylemlerin yanlışlığını ifade etmek için kendimizden bir örnek verdi. Size verdiğimiz rızıklar konusunda sizler nasıl ki kendiniz bir takım ortaklar kabul etmiyorsanız, bunlardan rahatsızlık duyuyorsanız, öyleyse Allah da bundan rahatsızlık duyar. Sakın ola ki rızık vermede, şifa vermede, insanların iç huzurunu sağlamada, otorite, güç ve kuvvet kabul etme noktasında başka başka ortaklar, Allah'tan başka ortaklar kabul etmeyiniz. Bu Allah'ın en çok gücüne giden, Allah'ı en çok rahatsız eden konulardan bir tanesidir. Fakat zulmedenler, bilgisizce hevasına tabi olanlar var ya, İşte onlar Allah'ın saptırdığı kimselerdir ve sapıklığa ve dalalete düşmüş olan kimselerdir bunlar. Sizlerin anlaması, akletmeniz için işte size böylesine çok anlayabileceğiniz, kendi içinizden olan bir örneği Allah-u Teala eğer nötr bir akılla, sabit fikirli olmaz, objektif bir düşünceyle olaya yaklaşır isek, gerçekten Allah-u Teala'nın bu teklifinde ne kadar haklı olduğunu daha iyi anlarız. Belit teba'allezine zalemu ehva'ehum bi gayri ilmin femen yehdi men azallallah ve ma lehum min nasirin. Bundan sonra da Allah-u Teala der ki, yaratılışımızın gayesi dışında yaşamak isteyenler, Allah bizim için bir yaratmış ve bizim için de bir amaç ve gaye ortaya koymuş. Yaratılanlar şu amaç ve gaye için yaşamalılar demiş. Ama bir kısım insanlar da bu yaratılış amaç ve gayesinin dışında Allah'ın verdiği hür iradeyle böyle bir şey tercih edenler, yaşamak isteyenler, hiçbir kesin kendileri için kesin bir bilgileri olmaksızın kendi arzu ve hevesleri peşinde giderler. Allah'ın bu şekilde saptırdıklarını da kimse doğru yola ne iletebilir ne de bunlar konusunda onlara yardım edebilir. Bir kimse, böylesi bir insan, yani Allah'ın artık saptırdığı bir kimseler grubu var, heva ve hevesine uymuşlar, Allah'tan kendilerine bu konuda kesin bir bilgi gelmediği halde, heva ve hevesine uyarak sapıtan insanlar var. Bu ayetle ilgili olarak şunu söyleyebiliriz, yani bir kimse ne doğru dürüst düşünür, ne de kendisinin iyiliğini isteyen bir başkasını dinlerse, Allah onun aklına lanet eder. Bundan sonra akıllı bir insanın hakka ulaşmasını sağlayabilecek olan her şey bu inatçı ve cahil kimsenin sadece sapıklıkta ve hatta daha da ilerlemesine neden olur. İşte Allah'ın saptırdığı ile kastedilen şey de budur. Gerçeği seven, hakkı seven bir kimse hidayete ermek için Allah'a dua ederse Allah o kimsenin duasının samimiyet derecesine göre onun doğru yola ulaşmasını sağlayacak araçları kendisine maksimum düzeyde de kendi önüne koyuverir. Yeter ki biz Allah'a yönelmede, Allah'la ilişki kurmada samimi olalım. Bu samimiyetimiz neticesinde Allah-u Teala bizim önümüze hidayete ulaşmamız için veya büyük günahlara yönelmememiz için birçok sebepleri de halk edecek. Bizleri o düşeceğimiz sapıklıktan ve dalaletten birçok yanlışlıklarla Allahu Teala samimiyetimizden dolayı bizleri koruyacak ve kollayacaktır. Öyleyse o halde فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِّينِ حَن۪يفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّت۪ي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمْ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Bu ayet-i kerime o halde demek, yani şu anlama geliyor. Gerçek size aşikar olduğu halde, hakikatler size apaçık, Allah tarafından bu kainatın ve insanın yaratıcısı olan gerçek Rab tarafından tarif edildiğine göre, öğretenin de Allah olduğuna göre, o zaman kaçınılmaz olarak davranışlarınızı da bu ayet çerçevesinde belirtmelisiniz. Bu ayete göre olmalı yaşantınız. Yaşantınızda Allah sadece sizleri yaratmak konusunda Rab değil. Allah sadece bu kainatı yaratıp başıboş bırakmış da değil. Bu kainatı ve bizleri yaratan Allah, bu kainatın içerisinde yaşantımızın da nasıl olması gerektiğini de bize öğreten ve öğretecek olan tek hakim ve tek öğretici O'dur. Ey peygamber veya ey peygambere uyan insanlar, yüzünüzü siz de samimiyetle, ihlasla, iyi niyetle, tamamen halis bir niyetle bu dine çevirin, Allah'ın sıfatlarında sebat et ki, O insanları bu fıtrat üzere yaratmıştır. Allah'ın yaratması değiştirilemez. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Evet. Bu ayet-i kerimeden gerçekten çok ama çok öğreneceğimiz hususlar ve özellikler ve de önemli mesajlar var. Bir ayet içerisinde Rabbimiz bizlere, inanan insanlara, Allah'ı ilah olarak kabul etmiş, Allah'tan başkasının otoritesini, gücünü, kuvvetini reddetmiş olan, samimi ve ihlasla Allah'a teslim olmuş olan insanlara, gerçekten Rabbimizin öğrettiği çok önemli mesajlar var. Bunlara sırasıyla bakacak olur isek, yüzünü samimiyetle ve tamamen Allah'a çevir ifadesini şöyle anlamamız gerekir diye düşünüyorum. İslami bir hayat tarzını kabul ettikten sonra bir insanın yüzünü başka bir yöne çevirmesi de zaten beklenemez. Yönünü ona çevireceksin, yüzünü samimiyetle. Samimiyet derken de, yani o düşüncenin Allah nasıl kendisinin bir insanın Allah'a yönelmesini istemiş ise, o şekilde yönelecek. Kafasında, düşüncesinde, kalbinde başka ideolojiler, başka düşünceler olmayacak. Allah'tan emir almak için boş bir düşünceyle, boş bir kalple yönelmesi lazım. Orasını başka sevgilerle, başka düşüncelerle doldurup da ondan sonrasında ya Rabbi buyur demenin bir mantığı olmaz. O zaman Allah'ı dinlerken de hangi ideolojiyi, hangi düşünceyi, hangi felsefi düşünceyi benimsemiş ise o felsefi ve o ideolojinin düşünce yapısına göre Allah'a yönelir. Ama samimiyetle, ihlasla, dürüst bir düşünceyle, temiz bir kalple insan Allah'a yönelir ise, o zaman Allah'tan alacağı her şeyde dürüstçe ve samimiçe olur. Bir Müslüman gibi düşün, sevdiğin veya sevmediğin şeyler de bir Müslümana uygun olsun diyor Rabbimiz. Düşünürken Allah'ın dediği gibi düşünecek, severken Allah dedi diye sevecek, sevmezken başkasına kin güderken, başkasına bühtan ederken, başkasından hoşlanmazken de yine Allah sevme dediği için sevmeyecek, Allah sev dediği için de sevecek. Ölçü ve değerlerin İslam'ın koyduğu ölçü ve değerler olması lazım. Karakter ve davranışların İslam'ın mührünü taşımalı, gerek bireysel gerekse toplumsal hayatımızda İslam'ın öğrettiği yolda göre, İslam'ın öğrettiği yola göre düzenlenmiş olması, yüzünü samimiyetle çeviren bir insandan beklenen en önemli davranış olacaktır. Evet, çok önemli ve de önemsediğim bir husustur bu benim için. Yüzünü bir insanın samimiyetle ve de tamamen, böyle yarı şekliyle değil, Allah da zaten Ahzab suresinde bize öyle diyor ya, Rabbim ne dedi? Ahzab suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah bir insan vücudunda iki kalp yaratmadığını söylüyor o ayet-i kerimede. Bununla denilmek istenen, bununla anlatılmak istenen şey, yani o kalpte, bir insanın kalbinde, bir vücutta bir kalp var. O kalpte de sadece Allah olmalı, Allah sevgisi olmalı, Allah'tan başkası olmamalı. Nasıl ki bir su bardağının içerisinde ya su vardır ya da başka bir bileşik vardır. Eğer o su bardağının içerisine, su kabının içerisine biraz su, biraz da başka bir şey korsanız o bileşiğin ne su ne de diğer bir bileşiğin adını veremezsiniz. Onun için de bir insan samimiyet ve ihlasla Allah'a yönelmeli, kalbinin içerisindeki başka düşünce ve ideolojileri tamamen atmalı, tertemiz bir kalple Allah'a yönelmeli, yönelirken de kafasının içerisinde başka planlar, başka düşünceler olmamalı. Niye yönelecek bu insan? Bir din söyledi. Bu dinin adı da Kur'an'ın sunduğu dindir. Yani içinde sadece Allah'ın ibadet ve itaate layık olduğu, hiçbir şeyin ilahlıkta, sıfatlarında, hak ve güçlerinde Allah'a ortak koşulamadığı, insanın kendi dileğiyle hayatını Allah'ın hidayet ve kanunlarına göre düzenlemeyi seçtiği bir dine yönelmeli. İnsan böyle bir dine kendini teslim etmedi. Bir başka şey bu ayetin içerisinde geçen, Allah'ın sıfatlarında sebat et ki insanları bu fıtrat üzere yaratmıştır. Yani bütün insanlar şu fıtrat üzere yaratılmışlardır. Hiçbir şey değil, sadece ve sadece bir tek Allah onların yaratıcısıdır, Rabbidir ve de mabududur. Bu fıtratta, bu yaratılışta, bu konuda insanlar sebat etmeli. Eğer bağımsızlık tavrını insanlar benimsersek o zaman fıtratımıza aykırı bir yola uymuş oluveririz. Ve eğer Allah'ın yanı sıra başkalarının da tapınmanın içerisinde olur isek yine Allah'ın bizi yaratmış olduğu fıtratın dışında bir hareket tarzı sergilemiş oluruz. Bu konuda birçok hadisler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizlere açıklanmış. Buhari ve Müslim'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyuruyorlar. Her doğan çocuk ancak fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası Yahudi, Hristiyan ve Mecusi yapar. Nitekim bir hayvan yavrusu da derli toplu, azaları yerinde olduğu halde doğar. Siz bu yavruya aza noksanlı görüyor musunuz? Fakat müşrikler cahiliye adetleri yüzünden onların kulaklarını keserler diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Yine bir başka hadislerinde Peygamberimiz Müslümanlar bir savaşta düşmanların çocuklarını bile öldürmüşlerdi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenince çok kızdı ve şöyle dedi Peygamberimiz. Bu insanlara ne oluyor da hudutları, hatları, sınırları aşıyorlar ve çocukları öldürüyorlar. Oradaki insanlardan bir tanesi Peygamberimize, ya Resulallah dedi, onlar müşriklerin çocukları değil mi? Bunun üzerine, bu soru üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en iyileriniz bile müşriklerin çocuklarıdır cevabını verdi ve şunları ekledi. Doğan her çocuk fıtrat üzerine doğar. Sonra o konuşmaya başladığında anne babası onu Yahudi veya Hristiyan yapar. İmam-ı Ahmet'ten rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hutbesinde şöyle buyurdular. Rabbim diyor ki ben kullarımı gerçek din üzere yarattım. Sonra şeytan geldi ve onları dinlerinden saptırdı. Onlara helal kıldığımı haram kıldı ve onlara kendisine hiçbir delil indirmediğim varlıklara bana ortak koşmalarını emretti. Evet, Peygamberimizin bu hadislerinden anladığımıza göre Allah-u Teala insanları tevhid akidesi üzere yaratmıştır. Yani insanlar Allah'ı kabullenme, Allah'ın fıtrat olarak, yaratılış mayası olarak, yaratılış özü olarak insanın fıtratında var olan bir şeydir, mayasında olan bir şeydir. Allah ilk insan Hazreti Adem yarattığında bu mayayı kendisi içerisine koymuş ve ondan sonra gelen nesiller olarak bizler de bu maya üzere yürüyoruz, bu maya üzere yaşıyoruz. Doğan her çocuk, anne ve babası, ailesi, hangi dinden, hangi inançtan, hangi düşünceden olursa olsun, doğan çocuğun mutlak olarak Allah'ın tekliğini, tevhidi kabul etmek üzere doğmuştur, bu şekilde doğarlar. Bu inanç olarak da böyledir. ahlak olarak da böyledir. Yani doğan bir çocuk yalancı doğmaz. Doğan bir çocuk hırsız ve ahlaksız doğmaz. Daha sonradan anne babası ve içinde bulunduğu toplum, aile yapısı çocuğa bir takım yanlışlar ve yamukluklar öğretebiliyor. Bir gün gerçekten İslam inancı üzere doğmuş olan ailelerde çocuklarını Allah'ın bilgisiyle bilgilendiren, Peygamber aleyhissalatü vesselamın tarif etmiş olduğu, anlatmış olduğu ilkelere göre çocuklarını yetiştiren ailelerin çocuklarında pek ahlaki bozukluklara, tevhid konusunda da yanlışlıklara rastlamayız. Ama çocuğuyla parasıyla ilgilendiği kadar ilgilenmeyen, arabasının üzerindeki hassasiyeti kadar arabasını seçici davrandığı gibi, çocuğunun ahlaklı olmasında da seçici davranmayan, Allah bilgisini, Kur'an bilgisini, din bilgisini çocuğuna vermeyen insanların çocuklarında elbette ki bir takım yanlışlıklar ve ahlaki bozuklukları da görmekteyiz. Bunlar böyle yetiştikleri zamanda görebileceğiz. İyi eğer bizler akıllı düşünür, Allah'ın verdiği bu aklı doğru kullanır isek, çocuklarımızın yetişmesindeki, çocuklarımıza vereceğimiz en büyük nimet, en büyük kazanç, en büyük diploma, makam, mevki, onlara Allah'ın Kur'an'ı ile tanıştırmak, Kur'an bilgisini onların kafasına yerleştirmek, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı kendileri için en önemli ve en güzel bir model olduğunu, örnek olduğunu onlara anlatmak ve de öğretmektir. Çocuğumuzun üniversite kazanmasında gösterdiğimiz fedakarlığı, çocuklarımıza Allah'ın Kur'an'ını öğretme noktasında da birazcık gayret gösterirsek, herhalde çocuklarımızın kazanacakları en büyük maddi ve manevi kazancı kendilerine kazandırmış oluruz. Ama Allah korusun bunun dışına çıkar isek, o zaman işte bir takım yanlışlıklar, bir takım huzursuzluklar bizlerin başına da çok yakın zamanda bela olarak, musibet olarak bizim karşımıza çıkacaktır. Bir başka konu da Peygamberimizin bu hadisleri içerisinde bizlere verilen mesajdır. Bir Müslüman olmayan ailelerin çocukları konusunda da bu hadisle birlikte bizlere bir bilgi veriliyor. Peygamberimiz, bakıyoruz ki çok net bir şekilde, bakın, öldürülen müşriklerin çocuklarıyla ilgili olarak sizin en iyileriniz bile müşriklerin çocuklarıdır diyebilmiştir. O halde bizler, diğer insanlara bakış açımıza, diğer insanların çocuklarına, inançsız insanların çocuklarına bakarken, bakış açımızı böylesine yönlendirmemiz gerekiyor. Bu bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Onların da bir gün Müslüman olabileceğini, olmalarının muhtemel olduğunu, Allah tarafından onların da hidayete getirilebileceklerini her zaman göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Nitekim böylelerinden Müslüman olan insanları gördüğümüz zaman da gerçekten İslami yaşantılarındaki hassasiyetleri bizleri gerçekten gıpta ettiriyor, bizlere hayretler içerisinde bırakabiliyor. İnşallah çocuklarımızın yetişmesi konusunda tekrar vurguluyorum. Açıkta bir örnek veriyorum. Üniversiteye girme konusunda kendileri için yapmış olduğumuz maddi fedakarlığın en az o kadarını da çocuklarımızın Kur'an'la tanışmaları noktasında bu fedakarlığı yapmamız gerekiyor. Bu konuda ihmal çok büyük veballeri altına girmemize neden olacaktır. Bu ayette bize belirtilen Allah'ın yaratması asla değiştirilemez konusu. Allah insanı kendi kulu olarak yaratmış ve onu sadece kendisine ibadet etmesi için yaratmıştır. İki konu. Bir, kendisine ibadet etmesi ve sadece kulluğu sadece kendisine yapması. Bu doğal konum ne kadar çarpa sarf edilirse sarf edilsin değiştirilemez. Ne insan kul olma konusunu değiştirebilir ne de Allah'tan başkasının bir varlığın ona gerçek anlamda onun insanın ilahı olabilir. İnsan dilediği kadar ilah edinebilir. Fakat onun bir tek Allah'ın kulu olduğu gerçeği asla ve asla değişmez. İnsan bilgisizliği, cehaleti nedeniyle bir kimseyi ilahi sıfat ve güçlere sahip kabul edebilir veya bir kimsenin onun kaderinin hakim olduğu fikrini savunabilir. Fakat gerçek olan şudur ki, ne Allah'tan başkası ilahi sıfat ve güçlere, ne onun otoritesine sahiptir, ne de ondan başkasının insanın kaderini belirleme gücü vardır. Bu ayette ayrıca şöyle bir meal de verebiliriz. Allah'ın insanı yarattığı fıtratta hiçbir değişiklik yapmayın. Allah'ın yarattığı insanda herhangi bir değişiklik yapmayın. Yani Allah'ın insanı yarattığı fıtratı bozup tahrip etmek doğru değildir. Bu hem maddi olarak hem de manevi olarak böyledir. Her ne kadar ayetin içerisinde bize kulluk ve ibadet konusunda fıtrata müdahale etmeyin, tek bir Allah'a inanabilecek iken siz onun karşısına başka güçler, başka ilahi sıfatlar vermiş olduğunuz kurum, kuruluş ve insanları çıkarmayın dense de, ikinci bir özellik olarak da insanın bu bünyesindeki maddi olarak yaratılışına da müdahale edilmemesi gerektiğini Rabbimiz bizlere bu ayet vasıtasıyla bildiriyor. Yani insan Allah'ın yarattığı kaşa, Allah'ın yarattığı göze, Allah'ın yarattığı şekle, vücuda da müdahale edilmemeli. Buna yapılan müdahaleler zaman içerisinde görüyoruz ki işte çok çabuk pörsümelere neden olabilmektedir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam aynaya bakar, Rabbim benim suretimi, bu şeklimi güzel yaptığın gibi siretimi de güzel yap diye dua ederdi. Ama bizim insanımız maalesef, bilhassa kadınlar arasında bu daha çok görülebilmekte. İnsanlar zaman zaman sokağa çıkarken üstelik Allah'ın vermiş olduğu şekle, renge müdahale ederek değişik şekil ve renkler ilave yapmakta. Sanki benim aklımdan geçen bir şey, Rabbim bak benim dudağımı, benim gözümü, benim elimi, benim kaşımı sen yaratmışsın ama şöyle yaratsaydın daha güzel olurdu. Bak ben güzelleştiriyorum der gibi, haşa Allah'ın yarattığını beğenmeme gibi bir anlam çıkmaktadır ki bu da çok sakıncalı, çok yanlış bir uygulamadır. Allah-u Teala işte bize bunu da belirtiyor. Allah'ın insanı yarattığı fıtrata, yarattığı şekle sakın ola ki müdahale etmeyin. Bu konuda sizin bir rolünüz olmasın. Nitekim müdahale edenleri görüyoruz. Eğer sonraki dönemlerde veya o yaşantı içerisindeyken gepe genç olan bir kızımızın boya ve cila içerisindeyken bir şekline bakın ama o olmadığı zamanki bir hale bakın. Allah korusun ne şekle bürünü veriyoruz. Evet. Bir başka bu ayet içerisinde bize verilen önemli olan mesajlardan bir tanesi de işte doğru din budur idi. Bununla da Allah-u Teala doğru din kişinin yaratılış tabiatında sabit kalabilmesini sağlayacak olan yaratılış tabiatında yaratılışına uygun olarak bu inanç üzere sabit kalmasını sağlayabilecek olan doğru dindir. Bu da İslam'dır. Fakat Allah dedi ki işte insanlara Allah böylesine güzel açıklamalardan sonra velakinne ekseran nasi la ya'lemun. Fakat insanların çoğu da bunun tam tersine hareket ediyorlar. Bunları görmezlikten geliveriyorlar. Münibine ileyhi vettekuhu ve ekumus salate ve la tekunu minel müşrikîn. O halde batıl olan her şeyden yüz çevirerek münibine, batıl olan, yanlış olan, Allah'ın koymadığı esaslardan ve kurallardan yüz çevirerek yalnızca ona yönelin, yolunuzu onun kitabıyla bulmaya çalışın, namazı devamlı ve dikkatli bir şekilde kılın ve ondan başkasına da ilahlık yakıştıranlar arasına da girmeyin dedi Allah-u Teala. Bu konuda Rabbimizin bize açıkladığı mesele, ona yönelmekte yani Allah'a yönelmekte sebat edin, sabit kalın. Kim bağımsız ve hür bir tavır takınıp da gerçek Rabbinden yüz çevirmişse, kim Allah'tan başkasına hizmet yolunu seçip gerçek Rabbine isyanda bulunmuşsa, bundan insanlar yüz çevirmeli, ondan uzak kalmalı, doğuştan kulu olduğu bir tek Allah'a ibadete dönmelidir. İnsanı hak yoldan saptıran, batıla yönlendiren ve o yoldan çıkan yani hak yoldan çıkmış olan insanların tekrar hak yola yönelebilmeleri ancak ve ancak Allah'ın kitabıyla mümkün olabilecektir. Siz de Allah'ın kitabına yönelin, onun dışındakileri reddedin. Vettekuhu, ikinci olarak Rabbimiz bu ayet-i kerime içerisinde, ondan korkun. Eğer fıtraten Allah'ın kulu olduğunuz halde, ondan, Allah'tan tamamen bağımsız bir hayat tarzını seçmiş ve onun yanı sıra başkalarına kulluk etmişseniz, Bu nankörlüğünüz ve de isyanınız nedeniyle şiddetli bir azaba uğratılacağınızdan korkmalısınız. Bu nedenle sizi Allah'ın azabıyla karşılaştıran bu tür hayat tarzından kaçınmalısınız. Bir gün Allah'ın gazabı karşınıza geliverir eğer böyle bir yaşantı içerisinde olur iseniz. O halde sizi Allah'ın azabıyla karşı karşıya bırakacak olan bir hayat tarzını bugün reddetmelisiniz. Bugün o hayat tarzından uzaklaşmalısınız. Ve de namazı ikame edin. Hem Allah'a yönelmek hem de onun azabından korkmak kalbi ibadetlerdendir. İşte bu nedenle Allah-u Teala burada Allah kalpteki değişikliği emrettikten sonra fiziksel bir davranışı da yani namazın da ikame edilmesini bizlerden istiyor. Ve bize bunu emrediyor. Bu fikir insanın kafasında sadece fikir olarak kaldığı sürece asla ve dengeli, sürekli bir fikir olamaz. Ya zamanla yok olur gider ya da zamanla başka ideoloji ve düşüncelerden etkisi altında kalarak değişir. Fakat insan onu uygulamaya başladığında fikir onda kökleşir ve daha çok uygulama ile gittikçe sebat ve denge kazanır. Öyle ki bu fikir bir inanç haline geldiğinde kolayca yok olmaz. Bu noktadan bakıldığında hiçbir davranış ile hareket kişinin kendi nefsinde Allah korkusunu ve takvayı güçlendirmek için günde 5 vakit kıldığı namaz kadar etkili olabilecek olan başka bir davranış da yoktur. Başka davranış her ne olursa olsun aralıkla yapılır veya farklı durumlarda farklı şekillerde yapılır. Mesela oruç tutuyoruz, bu yılda bir kere bir ay olarak yaptığımız bir ibadettir. Hac yine hakeza öyle. Zekat da öyle. Fakat namaz öyle bir harekettir ki her birkaç saatte ve sürekli olarak belirlenen aynı formda yapılan bir ibadettir. Ve insan her defasında Kur'an'ın öğrettiği İslam'ı bir kez daha tekrarlar ve böylece onu hiç unutmaz. Bundan başka hem müminler hem de kafirler insanlar arasında kimin isyanda vazgeçip gerçek Rabb'e itaat yolunu seçtiğini bilmek zorundadır. Müminler bunu bilmelidir ki bir topluluk veya toplum oluşturabilsinler. Allah yolunda birbirle yardımlaşabilsinler. Hatta işlerinde ne zaman biri din bakımından, dini yaşama bakımından gevşeklik gösterse hemen hepsi bunu anlayabilsinler. Kafirler de bunu bilmelidirler ki kendi akraba ve çocuklarından biri çok kimsenin tekrar tekrar samimiyet ve tevazu ile gerçek Allah'a yöneldiklerini gördüklerinde uyuyan fıtratları uyansın, fıtratları, yaratılışları uyanınca da tek Allah'ın itaatkar kullarındaki bu şevki görerek korkuya kapısınlar. Bu her iki amaç için de namazı ikame edilmesi, namazın kılınması elbette ki en etkili araçtır. Burada namaz ile ilgili emrin Mekke'deyken Kureyşi müşriklerin bir avuç Müslümana işkence yaptıkları dönemde indirildiğine de dikkat etmemiz gerekir. Bu işkenceler bu emirden sonra 9 yıl kadar devam etmiştir. O sıralarda henüz İslami bir devlet de söz konusu değildi. Buradan şöyle bir şey de anlıyoruz ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen bu ayetlerden Müslümanlar o müşrikler döneminde müşrikleri Müslümanlara işkence ve cefa yaptıkları dönemlerde namazla Allah'a yönelmişler. Bu konularda kendilerindeki olan o inanç, tevhidi, kalpte olan imanı namazla da pratiğe dökmüşler. Müslüman olduklarına dair bir işaret vardı burada. Elbette ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde de namazla ilgili olarak çok çok örnekler vardır. Peygamberimiz namaz kılmayan kafirdir demiyor ama Müslümanla kafir arasındaki fark olarak da namazı belirtiyor. Namaz çok önemli bir ibadettir Müslümanın hayatında. Bunu ben hep Şuayb Peygamberimizin hayatındaki o kendine inanmayan insanlara din teklif ettiği zaman, alışverişte hile ve tartıya kaçtıklarında onları uyardığı zaman, şu an peygamberimize düşman olanların bile namazın ne anlama geldiğini anladıklarını görüyoruz. Şu an peygamberimize dediler ki onlar, sana bunlara bizlere söylediğin şeyleri söyleten senin namazın mıdır? O halde namaz, Müslümanın hayatında çok egemen bir güçtür. Müslümanın hayatına yön veren bir güçtür. Müslümanın hayatına yön vermesi gereken bir ibadettir. Öyle sıradanlaşmış, basitleşmiş, basma kalıp yapılan bir ibadet değil. Müslümanın hayatına mutlak ve mutlak yön vermesi gereken bir ibadettir. Peygamberimiz döneminde yaşayan Müslümanlar, cahiliye, Müslüman toplum olarak egemen olmadıkları zamanda da Müslümanlar namaz kılıyorlardı. Müslüman da bugün dünya coğrafyasında hangi yerde olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun mutlaka ve mutlaka namazı kılmalıdır. Burası şöyle bir beldedir, burası böyle bir beldedir demeden, çünkü namazın aynı zamanda hem topluma olan bir yansıyan mesajı olduğu gibi kişinin kendisine de kazanımları vardır. Onun için hangi yerde, hangi şartlarda, hangi zulümün, işkencenin, yönetimin altında olursak olalım mutlaka namaz kılmamız gerekli olan bir namaz kılmamız gerekli olan bir ibadettir. Allah bize burada şunu da söyleyecek bu ayetle ilgili olarak: "Fela tekune minel müşrikin." Sakın ola ki müşriklerden olmayın. Nasıl bir müşrik? Onu da Allah bize hemen bir sonraki ayetinde haber veriyor. "Minellezine ferraku dinahum ve kanu şi'an. Kullu hizbin bima ledeyhim ferihun." Bundan sonra Allah der ki: "Yahut o müşrikler gibi de olmayın sizler. Onlar dinlerini paramparça ettiler, bölük pörçük oldular ve bölünen her grup da kendi sahip olduğu ilkelere övünüp, sevinip durmaktadırlar." Allah burada bu özelliği müşrikler için söyledi. Dikkat edin, müşrikler gibi olmayın. Nasıl müşrikler? Onlar şöyle şöyle yaptı. Dinlerini paramparça ettiler, bölük pörçük ettiler ve her bir grup da kendisinin sahip olduğu ilkelerle övünüp durdular, sevindiler dedi. Allah müşrik bir topluluğu böyle tanıtıyor ama çok üzülerek ifade etmemiz gerekiyor ki herhalde bu hale düşmüş olan bugünkü Müslümanlara da acımamız ve onlara da ne oluyor ki diye bir soru sormamız gerekiyor. Bakınız diyorum, Allah bunu müşrikler için söylüyor. Parça parça ayrılmaları, bölük bölük gruplara ayrılmaları, her bir grubun da kendi ilkeleriyle övünmesini. Elinizi vicdanınıza koyarak çevrenize bir bakın bakalım. Çevremizdeki o İslami grupların, cemaatlerin acaba gerçekten şu ayetin birebir tıpatıp karşılığı oluyorlar mı, olmuyorlar mı? İlla ki oluyorlardır demeden bu soruyu herkesin vicdanına havale ederek geçmek istiyorum. Ama üzüldüğümü de belirtmek istiyorum. Zira gerçekten böyle bir gruplarla karşı karşıya kalıyoruz. Herkes Allah'ın kitabının dışında başka kitapları, liderlerinin kitaplarını edinmişler. Liderlerini örnek gösteriyorlar. Halbuki hiçbir lider Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kadar güzel bir örnek olamaz. Hatasız bir örnek olamaz. Allah peygamberlerimizin dışında hiç kimsenin yanlışını düzeltmedi. Hiç kimsenin yanlışını "sen bir yanlış yapmıştın, bir daha bu yanlışı yapma" demedi. Böyle bir özellik sadece ve sadece peygamberlerimiz aleyhissalatü vesselamlara ait olan bir özellik iken, bizler maalesef yanlışlara Allah tarafından düzeltilmeyen ve bize de Allah tarafından örnek gösterilmeyen bu insanların peşlerine düşmüşüz. Allah'ın kitabını bir kenara koymuşuz. O siyasi liderin veya cemaat liderinin kitabını okur olmuşuz. Onun hareketleri bize güzel gözüküyor. Demin konuşmamın başında söylemiş olduğum, kalbimizi ve beynimizi tamamen Allah'a yöneltir isek, bu tür insanların yapmış olduğu hataları da görebileceğiz. Yanlışlarında böyle parçalara ve gruplara, cemaatlere ayrılmayacağız. Müslümanlık etiketi bizim için en büyük etiket olacak. Daha başka bir Müslümanlığımızın üzerinde, İslam kimliğimizin üzerinde başka bir etikete de zaten ihtiyacımızın olmadığı açık açık bellidir. Bu Müslümanlıktan ne bir küçüklük veya ne bir eksiklik gördük ki de İslam kimliğimizin üzerinde başka başka kimlikler aramaya kalkıyoruz. Böylesine gruplara, bölük bölük parçalara ayrılmışız ve hiçbirimiz diğerinin yanına gelemez olmuş. Bir Müslümanın bir başka cemaatle diyalog kurduğunu görebiliyoruz bu grupların. Başka dinlerden, başka gruplardan insanlarla sarmaş dolaş olduğunu görebilirken maalesef bu grupların bir araya gelemeyişi de çok üzüntü verici bir durumdur. İnşallah Allah'a dua edelim bu konuda büyük bir haksızlık, büyük bir yanlışlık olduğunu gerçekten etrafımıza bakıverdiğimiz zaman görebiliyoruz. وَاِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا اَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ İnsanlara bir zarar dokundu mu da, yalnızca ona yönerek, Allah'a yönelik Rablerine Allah'a yalvarırlar. Sonra onlara kendilerinden bir rahmet tattırınca, hemen onlardan bir grup, Allah'a şirk koşarlar. Allah'a şirk koşmaya başlayıverirler. Bu ayetle de Allah-u Teala bizlere o insanların kalplerinin derinliklerinde hala tevhidin izlerinin bulunduğuna bir delil olarak bu ayet-i kerime söylüyor. Ne zaman ümitler yıkılmaya başlasa kalpleri içten gelerek ancak kainatın gerçek hakiminin mabut olduğuna, ibadet edilmeye layık varlık olduğunu ve ancak onun yaradımı yardımının bir fayda vereceğini ilan ederler bu insanlar. Ama kendilerine Allah'tan bir lütuf, bir rahmet olarak, bir ferahlık, bir zenginlik verilince de hemen Allah'tan başka bir grubun Rablerini Allah'a ortak koşarlar. Onlar tekrar başka ilahlara ibadet etmeye, başlarındaki şanssızlığın şu veya bu insan veli veya kurum veya kuruluş vasıtasıyla, türbenin yardımıyla geçip gittiğini iddia etmeye başlayıverirler. Evet, yine bu da aynı şekilde günümüz toplumunda en çok görülen yanlışlıklardan bir tanesidir. İnsanlara bir zakar, bir bela ve musibet geldiği zaman hemen Allah'a yönelirler. Ciddi bir rahatsızlığı olan bir hastası olduğu zaman hasta ameliyata girmiştir. O zaman Kur'an-ı Kerim'i açarlar, okurlar, Allah'a yalvarlar, uydurup uydurup dualar bulurlar, 41 Yasin okuturlar, bilmem hiç Kur'an'da Allah peygamberin tavsiye etmediği, böylesine yanlışların içerisine giderler. Ama Allah'tan kendilerine bu insana bir şifa geldiği zamanda da hemen gazetelerde boy boy ilan verirler de bu ilanlarında Allah hiç akla gelmez. Kocaman bir teşekkür mesajı yayınlıyorlar. En o hastanenin en üst kademesindeki insandan en alt kademesindeki insana varıncaya kadar binlerce teşekkür ifade ederken beni tekrar sağlığıma kavuşturan Allah'a teşekkürüm ifadesini hiçbir teşekkür yazılarında, ilanlarında görmedim ben. Böyle bir ifade görmedim. Allah da ne güzel bizlere söylüyor bakın. İnsana bir zarar dokundu mu? Yalnızca Allah'a yönelerek Allah'a yalvarırlar. Ama Allah'tan kendilerine bir şifa geliverdiği zamanda da o zaman Allah'ı unuturlar da şifa verici olarak Allah'tan başkasının yanında koşmaya başlayıverirler. Doktoru şifa verici olarak görürler. Hasta kullanan ilacı şifa verici olarak görüverirler. İşte Rabbimiz bu konuda bizlere diyor ki dikkat edin. Yanlışlığa düşmeyin. Yanlışlığa düşerseniz Allah korusun sapıtanlardan oluverirsiniz der. لِيَكْفِرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Ki böylece kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük ederler. Allah da diyor ki فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Haydi eğlenin bakalım. Yakında gerçeğin ne olduğunu sizler anlayacaksınız. اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ Yoksa onlara bu konuda, bu nimetlenip de Allah'a isyan etmeleri noktasında, kendilerine koştukları şirkin doğru olduğuna dair açıklayan bir delil mi indirmişiz? Felaketleri Allah'ın engellediğini değil de, falanca velinin engellediğini, falanca insanın engellediğini söylemeleri için kendilerine bir delil mi var? Sağduyu sahibi insan bunu nasıl kabul edebilir? Yoksa Allah'ın bazı yetkilerini falanca insanlara verdiğini ve insanların zorluklar karşısında bu insanlara, bu velilere yalvarmaları gerektiğini söyleyen ilahi bir kitap mı var? Allah böyle bir açıklama, bilgi vermemişken insanların böylesine bir yöneliş içerisinde olmalarının mantığı nedir diye Allah soruyla bu insanlara soruyor ve de diyor ki bu şirk koşansa ve izâ ezaknen nâse rahmeten ferihû biha ve in tusibhum seyyi'etun bimâ kaddemet eydihim izâ hum yaknetûn. Bu insanlar Allah'tan gelen bir rahmet sonrasında başlarına gelen bir bela ile birlikte biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla sevinirler. Elleriyle yapıp öne sürdüklerinden dolayı onlara bir kötülük erişince de hemen umutsuzluğa kapılıverirler. Bu insanların yapmış olduğu bir önceki ayette insan cehaleti, nankörlüğü ve anlayışsızlığı nedeniyle eleştirilmişti. Bu ayette ise hafifliği ve hasisliği nedeniyle tenkit edilmekte. Bir kimse biraz güç, servet ve saygınlık kazanırsa, işlerin iyiye doğru gittiğini görürse, tüm bunların Allah tarafından verildiğini unutur, bu başarıda öyle gurur duyar, öyle böbürlenir ki, ne Allah'a ne de diğer insanlara hiçbir pay bırakmaz. Fakat bu iyi talih, bu iyi şans onu bırakır bırakmaz cesaretini kaybeder, küçücük bir şanssızlık bile onu o denli sarsar ki her türlü aptallığı yapabilir, hatta intihara bile kalkışabilir. Bu bize verilen malı, mülkü, saltanatı, makamı, mevkiyi hepsini insanın Allah'tan bilmesi lazım. Ben çok becerikli bir insandım da bundan dolayı bu kadar ben zengin oldum dememesi lazım. Demediği için de dememesi lazım. Ne demesi lazım? Bunu da Rabbimiz bize söylüyor. Üç şeyle söyleyecek. Bir başarı, bir zafer elde ettiği zaman فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ İstiğfar edecek. Allah'ı noksan sıfatlardan uzak tutacak ve Allah'a hamd edecek, teşekkür edecek. İslami tavır böyle olur. Yoksa kazandığı şeylerden dolayı kafirce, küfür içerisinde olan bir yaşamı gibi yaşamı kendisine ilke edinmez. Evelem yarav ennallâh yetsudur rizka limen yeşâ'ü ve yakdir inne fî dâlike le âyâtilli kavmi yü'minûn. Görmediler mi ki Allah dilediğine rızkı genişletiyor, dilediğine Allah'u da rızkı daraltıyor. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için, inanan insanlar için ibretler vardır. Müminler küfür ve şirkin insanın moralini nasıl etkilediğini, Allah'a imanın insan karakteri üzerine ne tür bir etkisi olduğunu anlayabilen insanlardır. Allah'a samimiyetle inanan ve onun bütün hazinelerine maliki olarak Allah'ı kabul eden bir kimse, asla ve asla Allah'ı unutanlar gibi hasis ve cimri olamaz. Eğer ona bol nimet verilirse asla kibirle kapılmaz. Tam aksine Allah'a şükreder, ona teşekkür eder, çevresindeki insanlara cömertçe davranır, Allah'ın verdiği nimetleri yine onun yolunda Allah'ın istediği şekilde sarf eder. Diğer taraftan eğer verilen nimetlerde bir azalma olur ise sabreder. Asla şeref ve haysiyetini ayaklar altına almaz ve sonuna dek Allah'ın lütfunu bekler. Böyle ahlaki bir mükemmelliğe asla bir ateiste veya bir müşrikte rastlamamız mümkün değildir. Müslüman kimliği böyledir. Allah bir Müslüman kimliği tarif ediyor bu ayet içerisinde. Başına gelen bela ve musibetler dolayısıyla isyana gitmez, inkara gitmez. Bunların bir imtihan nedeni olduğunu anlar. Ama Allah tarafından kendisine bir takım imkanlar, nimetleri verilmiş ise, o zaman da bu verilen nimetler dolayısıyla kibre katılmaz, kibirli olmaz, kafirce bir hayatı yaşamaz. Yani kafirlerin yaşadığı gibi yaşamaz. Kafir nasıl yaşıyor? Ekonomisi arttıkça, zenginliği arttıkça, fakir insanlar arasındaki uçurum tamamen açılıp gidiyor. Arabasını daha lüks bir arabaya binmeye başlıyor. Evini daha lüks bir yaşam ortamına hazırlıyor. Eğer Müslüman da böyle bir hayat yaşarsa, Allah diyor ki senin yaşantın ona benzedi. Halbuki Müslümanın Müslüman olan bir insanın zenginliği arttıkça, çevresindeki insanlara daha cömert davranmalı, onlara Allah yolunda daha çok sarf etmesi lazım ki Allah'ın dediği şey, Allah'ın istediği hayat budur. Ve ati zel kurba hakkahu vel miskine ve ibn sebil zalika hayrul lillezine yuriduna vechallah ulaike humul muflihun. O halde ey inananlar, yakınlığı bulunan, yani yakın olarak addettiğiniz yakınlarınıza, muhtaçlara, yolculara haklarını verin. Bu Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için en hayırlı yoldur. Çünkü mutluluğa erecek olanlar onlardır der Allah-u Teala. Bu konuda akrabaya ve yoksula, yolcuya sadaka verir değil, Allah-u Teala ayeti içerisinde bize söylediği şey, Müslüman akrabaya, yoksula, yolcuya sadaka verir değil, hakkını verir şeklinde Allah tarafından ifade edilmiştir. Bunun bu şekilde ifade edilmesi, sizin onlara, yani bir Müslümanın onlara her halükarda vermeniz gereken bir haktır. Eğer Müslüman servetinden bir kısmını onlar için ayırırsa, onlara iyilik yapmış olmuyorsunuz. Eğer mülkün gerçek sahibi size başkalarından daha fazla vermişse, Müslüman da verilen bu fazla servetin başkalarına hakkı olduğunu hatırlamalıdır. Çünkü bu fazladan serveti Rabbimiz başkalarının hakkına saygı gösterelim, onlara verip vermeyeceğimizi denemek için bize vermiştir, bize emanet olarak vermiştir. Müslüman akıllı olacak, bunun kendisine emanet olduğunu bilecek ve Allah'ın tarif ettiği yerlere Allah'ın tarif ettiği şekilde mutlak olarak harcamasını ona göre yapması gerekir. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي اَمْوَالِ النَّاسِ وَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ İnsanların mallarında artış için verdiğimiz farz Allah katından artmaz. İnsanların mallarında İnsanların artış için verdiğimiz faiz Allah katında artmaz. Faiz Allah katında artmaz ama Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekat işte onun verenlerin serveti gerçekten artar. Malın artış ve artmayış nedeni olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde de belirttiği gibi bu hadise göre eğer bir kimse Allah yolunda bir incir çekirdeği kadar bir şey verse, Allah onu Uhud tağı kadar artırır diyor Peygamberimiz. Malın artmasının faizde olmadığını, malın artış nedeninin ancak ve ancak Allah'ın zekatını vermekle mümkün olabileceğini açıklayan bir ayet-i kerime. Ve de Peygamberimiz dedi ki, bir incir tanesi kadar iyilik yaparsanız, Allah size onu Uhud tağı kadar artırır. Allahüllezî halakakum tümme razakakum tümme yumîtukum tümme yuhîkum hel min şurakâikum men yef'alu min zâlikum min şey subhânehu ve teâlâ ammâ yuşikûn. Allah sizi yaratan, sonrasında size rızık veren, sonra sizi öldürecek olan, daha sonra da diriltecek olandır. Allah'a ortak koştuklarınız arasında bunların birini yapabilecek olan var mı? O onların koştuğu şirkten uzak ve yücedir dedi Allah-u Teala. Evet, bize rızkı veren olan Allah olduğunu, yaratanın O olduğunu ve bizi bir gün gelecek öldürecek ve ölümümüzden sonra tekrar diriltecek olan Allah'tır. Böylesine açık ve net bir ifade varken insanların Allah'tan başkasının peşinde koşmuş olması gerçekten insanın nankör olduğunu gösteren apaçık bir delildir. Ve Allah da dedi ki, Allah o onların koştuğu şirkten uzaktır, beridir ve yücedir der Allah-u Teala. Evet, inşallah önümüzdeki sohbetimizde de 41. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz. Sohbetimizi bu şekilde noktalamış oluyoruz. Ve ahiru davana ve enilhamdülillahi rabbil alemin.